Kitabın adı Aşka Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray, roman 9. ayrım. Heyecan içindeydik. İkimizin de gözü saatteydi. Dürnev abla eskiden sefarette çalıştığı yıllarda çay partilerine giydiği mavi elbiseye zar zor sığmıştı. Kabarık jüponu oturduğu yerde azıcık havaya kalkmıştı. Ayağında yıllardır giymediği incecik topuklu inci renkli pabuçları vardı. Dudaklarına uçuk pembe bir ruj sürmüş, boynuna bir dizi incisini takmıştı. Ben de pembe ketenden bir pantolon takım giymiştim. Gözümde pembe camlı, beyaz kemik kenarlı güneş gözlükleri vardı. Onları neden takmış olduğumu tam bilmiyorum. 1960'lı yıllarda bir ortaokul öğrencisiyken Nişantaşı'ndaki Bayer apartmanının önünden geçip Osman Bey'e Rio Hastanesi'ne doğru yürürken gözümde buna benzer güneş gözlükleri vardı. O günleri anımsıyordum. Bana biraz bol gelen bir deri ceket olurdu sırtımda. Ellerimi ceplerime sokar, zaten aşağıya doğru sarkan deri ceketimi büsbütün bollandırıp James'liğini düşünerek ayağımdaki Amerikan pabuçlarını gıcırdatarak gözümde kenarı beyaz çerçeveli güneş gözlüklerimle Rio Hastanesi'nde profiterol yemeye giderdim. Gençlik elimdeydi, avucumun içindeydi, kollarımdaydı ama ben bilmezdim işte bunu. Yüzümde tek tük sivilce vardı, beynimin içi karmakarışıktı. Ruhum bir takım girdaplarla doluydu. Ayaklarımı sürte sürte Osman Bey'e doğru yürür, farkında bile olmadığım gençliğimi kimi zaman büyük bir sıkıntı ile yanımda sürükleyip Nişantaşı'nın ara sokaklarında oraya buraya götürürdüm. "Saat kaç oldu?" diye sordu Dürnev abla. Koluma bir göz attım. 8'e 5 var. "Şimdi neredeyse gelir, Edi'nin yolladığı araba," dedi Dürnev abla. "Heyecandan yerimde oturamıyorum. Mutfağa gidip bir su içeyim bari." Yerinden kalkıp mutfağa gitmişti. Ben de helaya gidip duruyordum. Gittiğimiz yerlerde sıkışırım, tuvalete gidemem diye düşünüyor. Yaşamımda ilk kez sinemaya gidecek bir çocuk gibi helaya gidip çişimi yapamadan çıkıyordum dışarıya. "Üşüttün mü sen? Niye hep helaya gidiyorsun?" "Heyecandan Dürnev abla." İç odadaki saatin içinden çıkan renkli demir kuş 8 kez uzun uzun o mekanik sesiyle öttü. Tınısı boş koridorda uzayıp köşelerde yankılandı. Yok olup gitti. Dürnev abla penceredeydi. "Yolun başında bir araba var," dedi. "Farlarını görüyorum. Buraya doğru geliyor." Koşarak pencereye gittim. 1960 model upuzun siyah bir Cadillac kapının önüne adeta süzülerek durmuştu. "Araba geldi," diye mırıldandı. Dürnev abla bir rüyaya bakar gibiydi. Arabanın kapısı açılmış, dışarıya üniformalı zenci bir şoför çıkmıştı. Kepinin altında ciddi bir yüzü, aklaşmış kıvırcık saçları vardı. Kapı çalındı. Koşarak gidip açtık. Üniformalı zenci şoför kapının eşiğinde duruyordu. Boyu upuzundu. Üniformasının düğmeleri parlıyordu. "Miss Dürnev'in evi mi?" diye sordu. "Evet, benim o," dedi Dürnev abla. "Sizi ve arkadaşınızı Tropicana'ya götürmeye geldim," dedi yaşlı şoför. Dürnev abla koşarak mutfağa gitti. Son bir kez ocağı kapatıp kapatmadığına baktı. Kapıyı arkamızdan kilitleyip Mesnevi sokağına çıkmıştık. Şoför siyah Cadillac'ın kapısını açmış, bizi bekliyordu. Arka koltuğa geçip oturduk. Dürnev abla juponu düzeltti, araba hareket etti. Siyah Cadillac'ın arka koltuğunda hafifçe geriye yaslanmış, yarı aralık gözlerle arabanın iki yanından şerit gibi geçen kenti izliyordum. Araba yolda kayarcasına ilerledikçe sanki içinden geçtiğimiz çevre yavaş yavaş değişiyor, çoktandır unuttuğum, yıllardır görmediğim bir takım yıkılmış eski binalar yolun kenarında beliriyor. Uzun bir süre önce kapanmış olan marketler tüm ışıkları yanık bir halde yıllar öncesindeki yerlerinde duruyorlardı. Unuttuğum bir iki eski evi görmüştüm şimdi. Araba caddede yol aldıkça görünce birdenbire hatırlayıverdiğim eski duraklar, park köşeleri, bir iki büfe, simit ve ekmek fırınları, yıllar önce alışveriş ettiğim bir yufkacı dükkanı, 1980'li yılların sonlarında kapanmış olan bir pastane ilişmişti gözüme. Anlamıştım. Kentin içinde eski yıllara doğru gidiyorduk. Yavaş yavaş içinden geçtiğimiz sokaklardaki binalar alçalıyor, kimisi iki katlı, bahçe içinde evlere dönüşüyordu. Kavşaklar ve trafik ışıkları seyrekleşmiş, gökdelenler azalmış, kimi park ve göbekler yok olmuştu. Şimdi daha eski bir Ankara'nın içinde yol alıyorduk. Dürnev abla camdan dışarıya bakıyordu. Tanıdığı birkaç eski evi görüvermişti birden. Heyecan içindeydi. "Bak bak," dedi bana. Ağaçlıklı bir bahçe içindeki ufak bir pastaneyi gösteriyordu. "Şadi Bey beni buraya getirmişti birkaç kez. Kremalı buzlu çikolata içmiş, bir şeyler konuşmuştuk," dedi. Araba yollardan bir sağa bir sola kayarak ileri doğru gittikçe sanki kentin kabuğu soyuluyor gibi oluyor. Çok iyi bildiğim ama yıllarca görmediğim için unutmuş olduğum birçok yeri görüp yeni baştan hatırlıyor, değişik bir heyecan ve şaşkınlık yaşıyordum. "Dürnev abla, bak Ankara'ya ilk geldiğim yıllarda bu sokaklar böyleydi işte. Bomboştu, çevrede tek tük apartman vardı. Kentin belirli bölümlerinde Amerikalıların oturdukları daha geniş apartmanlar bulunurdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi meclisin yanındaki barakadaydı. Bak bak, şimdi oradan geçiyoruz. Görüyor musun barakaları?" diye sordum. "Görüyorum," dedi Dürnev abla. "En büyük otel Büyük Ankara Oteli'ydi. Yeni yapılmıştı. Çevresi boştu. Sıhhiye'de yolun iki yanında çay bahçeleri vardı. Şimdi geçeceğiz oradan," diye bağırdım. Gerçekten Sıhhiye'den geçiyorduk o an. Yolun iki yanında kestane ağaçları vardı. Yolun kenarındaki ağaçlıklı çay bahçelerini görmüştük. Gece karanlığında ne kadar güzeldiler. Ufak ampullerle aydınlatılmışlardı. "Ankara'ya ilk geldiğim yıllarda o çay bahçelerinde oturur, semaverle gelen çayı ince belli cam bardaklara doldurup içer, arkadaşlarımla sohbet ederdim. O zamanlar Kızılay'da İnkılap Sokağı'nın köşesinde iki katlı bir evde otururdum. Ankara'ya ilk geldiğim yıllar anneannemle birlikte oturduğum ev şimdi bir dershane oldu. Mimar Kemal İlkokulu'nun tam karşısındaydı. Pencerelerim anneannemin bana Ulusal'inden aldığı çiçeklerle doluydu. Güneş battıktan sonra pencere demirinin içine yerleştirilmiş olduğum paşa kılıçlarını, küpe çiçeklerini ve kırmızı açan sardunyalarımı sulardım. Siyah Cadillac sola dönmüş, İnkılap Sokağı sapmıştı şimdi. Dürnev ablanın elini sımsıkı tutmuştum. Kalbim dışarıya fırlarcasına çarpıyordu. Anneannemle oturduğumuz köşedeki iki katlı evin önünden geçiyorduk. Anneannemin odasında lambası yanıyordu. Perdesinin aralığından dışarıya bisküvi renkli bir ışık sızmıştı. Anımsamıştım birden. Anneannemin başucundaki parşömenden yapılmış abajurun yansıttığı ışıktı bu. Anneannem gece uykuya dalınca da ışığı uzun bir süre yanık kalır, gece yarısına doğru uyanınca lambanın ipini çekip ışığı söndürürdü. Sokak aynı anımsadığım gibi yıllar öncesinden belleğimde kaldığı gibiydi. Benim odamın penceresine baktım. Işık yanmıyordu. Perdeler sıkı sıkıya kapatılmıştı. Çiçeklerim o gece sulanmıştı besbelli. Duvarda aşağıya sarkan suyun izi hala belli belirsiz duruyordu. Şu gece zamanı çok eskiden anneannemle yaşamış olduğum evimin önünden geçerken içimde eski bir denizin köpürüp şahlanan dalgaları gibi yükselen duyguları, o an yaşadığım mutluluğu ve sonsuza ait olmanın o ürkütücü bilincini anlatmam olanaksızdı. Kendimi tutamadım. Arabanın camını hızla açıp "Anneanne!" diye seslendim. Sesim Yüksel Caddesi'nin gece sessizliğinde yankılandı. "Anneanne, buradayım," diye seslendim bir kez daha. İnkılap Sokağı'nın köşesindeki evin arka tarafındaki pencerenin perdesinin hafifçe aralandığını gördüm. Oradaydı anneannem. Beyaz saçlarını, mavi gözlerini bir an için görür gibi oldum. Oradaydı. Bana bakıyordu perdenin aralığından. "İniyorum, geliyorum yanına anneanne," diye seslendim ona. Zenci şoför dikiz aynasında gözlerimi yakalamıştı. "Durun, lütfen durun. Kenarda durun. İnmek istiyorum," dedim. "Olmaz bayan," dedi o. "Arabadan inemezsiniz. Lütfen camı kapatıp arkanıza dayanın. Gideceğimiz yere tam zamanda varmamız gerek." Şoför direksiyonu ustaca kırmıştı. Ankara'ya geldiğim ilk yıllardan İnkılap Sokak'ta anneannemle birlikte oturduğum iki katlı evden, Yüksel Caddesi'nden ay ışığı altında mışıl mışıl uyumakta olan Mimar Kemal İlkokulu'nun bahçesinden, rüzgarda hafif hafif sallanan basket potalarının filelerinden uzaklaşmıştık. Anneannem oradaydı diye kolunu tutup sarstım Dürnev ablayı. Perdenin aralığından bakıyordu bana. Onu gördüm, oradaydı. Dürnev abla da heyecanlanmıştı. Arabanın arka camından gecenin içine karışıp kaybolup gitmekte olan Yüksel Caddesi'ne bakıp duruyordu. Artık dümdüz bir yolda Dürnev ablanın salonundaydım şimdi. Çok yorgundum. Uyku ile uyanıklık arasında bir yerdeydim. Anlamıştım, kentin bir şemsiye gibi üstüme doğru yavaş yavaş açılması ve çok eski yıllara ait coğrafyasının çevremde belirmesi beni duygulandırmış, ruhumu allak bullak etmişti. Dürnev abla karşımda oturuyordu. Mavi kabarık jüponlu elbisesinin önüne bir önlük takmış, tepsi hazırladığı kahvaltıyı uzatıyordu bana. "Bir yudum çay iç, biraz peynirden ye, kendine gelirsin," diyordu. "Ne oldu Dürnev abla? Tropicana'ya gidemedik mi?" "Gidemedik. Gördüğün ve yaşadığın olaylar seni çok etkiledi." Şoför arabayı geri döndürdü. "Kapıda bekliyor. Sen biraz dinlen, gene yola çıkacağız," dedi. Pencereden dışarıya baktım. Siyah kadillak gecenin içinde canlıymış gibi parlıyordu. Zenci şoför arabadan dışarıya çıkmıştı. Bir sigara yakmış, evin önündeki akasya ağacına dayanmış, geceyi seyrediyordu. "Konsere geç kalmayalım." "Kalmayız. Şoför yetiştireceğini söyledi. Sen biraz dinlen, bir şeyler ye. Hadi iç şu çaydan birkaç yudum," dedi. İnkılap Sokağı'nın köşesindeki evimin penceresinde anneannemi gördüm diye mırıldandım. Beyazla karışık, uçuk sarı renkli saçlarını, karanlıkta parlayan mavi gözlerini gördüm. Sesimi duyup yatak odasının perdesini açmış bana bakıyordu. Ona ulaşmayı o kadar çok istedim ki Dürnev abla, bir daha böyle bir şans geçmeyebilir elime. Oracıktaydı anneannem. Merdivenleri koşacak çıksam kapıyı açıp beni kucaklayacaktı. Keşke araba biraz dursaydı orada. Dürnev abla çayını bitirmişti. Bir lokma peynir aldı ağzına. Gözüm masanın bir ucunda duran tarot kartlarına takılmıştı. Kartlar kıpırdıyor. Dürnev abla dönüp baktı. Gerçekten masanın üstünde duran bir deste kart ateşte fokurdayan bir su gibi oynuyor, olduğu yerde aşağı ve yukarıya doğru inip kalkıyordu. "Nefes alıyor sanki kartlar," dedim şaşkınlıkla. Dürnev abla uzanmış kartları tam eline alacaktı ki üstten iki kart fırlayıp yere düştüler. "Dur bakayım," dedi Dürnev abla, yere eğilip düşen kartları aldı. Masanın üstüne koydu onları. "İki kadın," dedi. "Kim acaba bunlar?" "Dürnev abla, şuraya bak," diye bağırdım. Üstünde buldan bezi örtülü olan uzun koltukta iki kişi oturuyordu. Loş ışıkta ilkin seçememiştim yüzlerini. Daha dikkatli baktığımda ünlü yıldız Elizabeth Taylor ile babaannem Cevriye Hanım'ın koltukta yan yana oturduklarını gördüm. Elizabeth Taylor ünlü filmi Kleopatra'daki kılığı ile oturuyordu koltuğun bir köşesinde. Nil'in kraliçesi olarak altından bir giysi vardı üstünde. Başında eski Mısır duvar resimlerindeki som altından yüksek bir taç, üstünde kollarında ve boynunda eşsiz zümrüt, yakut ve incilerden oluşan takılar vardı. Ondan çevreye yayılan, iç gıcıklayan bir parfüm kokusu burnuma gelmişti. Elinde birbirine çapraz iki altın asa tutuyor, işlemeli giysisinin altından sandaletli ayakları görünüyordu. Babaannem Elizabeth Taylor'ın yanında oturuyordu. Başında çok iyi anımsadığım rengi griye çalan başörtüsü, üstünde lacivert, üstüne beyaz çizgili elbisesi vardı. Ayaklarında altı yoldaki ayakkabıcı uygundan aldığımız kahverengi terlikleri giymişti. Elinde hurma çekirdeğinden tesbihini tutuyordu. Öteki elinde ucu oyalı beyaz mendili vardı. Her zamanki gibi yalındı, sadeydi, bana bakan gözlerinde sevgiyle doluydu. Gördüğüm bu manzara şaşırtmıştı beni. Yavaş yavaş bir iki adım gerileyerek yeşil yapraklı saksı çiçeğinin yanındaki koltuğa oturdum. Dürnev abla salon kapısının yanında kala kalmıştı. İlgiyle koltukta yan yana oturan Kleopatra kılığındaki Elizabeth Taylor'a ve babaannem Cevriye Hanım'a bakıyordu. O zamana değin hareketsiz duran iki kadın yavaş yavaş kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Sesleri ilkbaharda kızıl topraktaki köşkün içine ön balkondan girip tavana, duvarın kenarına yuva yapan kırlangıçların sesi gibi yumuşacık ve dinlendiriciydi. Konuşmalarını dinlemeye başladım. Taylor, "Nasılsınız hanımefendi? Bana kendinizi tanıtır mısınız?" dedi. Babaannem, "Adım Cevriye Bütün, rahmetli Namık Paşa'nın eşiyim. Kızıl topraktaki ahşap bir köşkte geçti hayatım. Türküm, İstanbulluyum. 4 çocuk getirdim dünyaya. Birini küçükken kaybettim. Oğullarım yaşamda başarılı oldular. Kızım Münire'yi çok severim. 2 torunum oldu. Allah'a inanan, abdestinde, namazında bir kimseyim. Kızım, siz çok güzelsiniz. Kimsiniz siz?" Elizabeth Taylor elindeki altın asaları indirmişti. Simsiyah bukleli saçları, alnındaki Kleopatra kakülü ve siyah far ile çevrili menekşe renkli gözleri çok güzeldi. Babaannem dikkatle dinlemişti. "Adım Elizabeth," dedi. "Londra'da doğdum. Hollywood'da yaşıyorum. Sinema artistiyim. Şu anda üstümdeki giysi son filmim, Kleopatra'daki giydiğim kostüm. Başımdaki taç, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın tacı. Çok gençken, otel kralı Conrad Hilton'un oğlu Nicky ile evlendim. 1 yıl evli kaldık, yapamadım, ayrıldım. Hamileyken bana vurdu, çocuğumu düşürdüm," dedi. "Vah kızım, vah, kıskanmıştır seni," dedi babaannem. "Evet, kıskanırdı beni. Her gece kavga ederdik. Yaşamım film setlerinde geçer. 2 kez daha evlenip ayrıldım. Ünlü yapımcı Mike Todd ile evlendim. Tam mutluluğu yakaladım derken Mike bir uçak kazasında öldü. Perişan olmuştum. O uçaktan niçin onun yanında ölmedim diye çok suçladım kendimi. Sonra Eddie Fisher ile evlendim. Aile dostuydu. Mike'ın ölümünden sonra yakınlaştık birbirimize. Karısı Debbie'den ayrılması Hollywood'da tüm Amerika'da büyük bir skandala yol açtı. Sonunda evlendik," dedi. Babaannem, "Kızım, bari kocanla iyi misin? Aradığını buldun mu?" diye sordu. Elizabeth Taylor yavaşça babaanneme doğru eğildi. "Cevriye Hanım, size bir sır vereceğim ama aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin," dedi. "Hiç kimseye söylemem kızım." "Kime söyleyeceğim?" dedi babaannem. Elizabeth yavaşça babaannemin kulağına bir şeyler fısıldadı. Babaannem heyecanlanmıştı. Hurma çekirdeğinden tesbihini hızlı hızlı çekmeye başlamıştı. "Peki Eddie ne olacak?" diye sordu. Elizabeth Taylor omuzlarını silkti. Üstündeki tüm mücevherler şıkırdadı. "Zavallı Eddie," diye mırıldandı babaannem. 9. ayrımın sonu. Sayfa 72, devamı 10. ayrımda.